Allah yolunda bir ömür. Giriş. Çağımızın yaşayan en büyük İslam alimlerinden biri olan Fethullah Gülen, hem ülkesi Türkiye'nin tarihinde çok önemli roller oynamış, hem de İslam aleminde ve dünyada büyük etkiler yapmış bir lider. Milyonlarca takipçisi olan Fethullah Gülen'in hayatını yazmak kolay bir proje değildi. 2015 yılı Mart ayında Washington'daki bir programa katıldıktan sonra Türkiye'ye dönmeden önce Pensilvanya'da ziyaret ettiğimde Gülen, 80 yıllık hayatını konu alan bu kitap projesi için değer mi ki dedi. Bu onun hayat felsefesiydi. 2015 yılı Nisan ayında Gülen'e Uluslararası Barış Ödülü veren Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrindeki Martin Luther King Merkezi'nin başkanı Profesör Lawrence Carter'ın Pensilvanya'da görüştüğü Gülen'e dair izlenimi şöyleydi. Dünyada bu kadar okul açılmış, bir tanesinde ismi yok. Yaşadığı mekanda bir tane resmi yok. Gülen'in şiirlerinden oluşan kitabın ismi Kırık Mızrap. 1979'da yayınlanmaya başlanan ve Gülen'in baş yazılarını yazdığı derginin ismi Sızıntı. Hayatının ilk yıllarını anlattığı kitabın ismi Küçük Dünya. Hazırladığı bir dua kitabının ismi Kırık Dilekçe. 15 yıldan beri her hafta sohbetlerinin yayınlandığı web sitesinin adı Herkül, sitede yayınlanan sohbetlerden oluşan 15 kitaplık serinin ismi Kırık Testi. Benim ismim Kıtmir, imzam hiçbir şey diyor Gülen. Kıtmir, Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde serüvenleri anlatılan gençlerin kapısında bekleyen köpek. Kıtmir'in bir diğer anlamı hurma çekirdeğinin içindeki ince zar. Öğrencileri ve onu takip eden milyonlarca insan ise kendisini bu kadar yok sayan Fethullah Gülen'e hoca efendi diyor. Anadolu'da din adamlarına ve öğretmenlere hoca denilmesi yaygın bir gelenektir. Hoca efendi de büyük alimler için kullanılan bir ifadedir. Ancak hoca efendi ifadesi Türkiye'de adeta Fethullah Gülen'in birinci ismi haline geldi. Fethullah Gülen'i takip edenler de, etmeyenler de, onu sevenler de, sevmeyenler de onu hoca efendi olarak biliyor. 80 yıllık hayatındaki bu tevazu ve sadeliğe rağmen ülkesindeki iktidarı ele geçirmiş bazı siyasetçiler onu şiddet yanlısı, hatta terör örgütü kurmakla suçladılar. Bu kitabın yazımına 2014 yılı bahar aylarında başladığımda Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de devletin bütün gücünü kullanarak Gülen'i yok etme planını uygulamaya devam ediyordu. Erdoğan 2013'te Gülen'e açıktan savaş ilan etmişti. Gülen'den ilham alan ve dünyanın 175 ülkesinde 2000'den fazla okul, üniversite ve hastane açan hizmet hareketine terör örgütü diyordu. İslam üzerine araştırma ve kitaplarıyla tanınan Georgetown Üniversitesi öğretim üyesi Profesör John Esposito 2014 yılının Kasım ayında Pensilvanya'da görüştüğü Gülen'e şu soruyu yöneltti. Size çok ciddi bir saldırı var. Tamamen yok etme üzerine planlar yapılıyor. Nasıl bir kurtuluş bekliyorsunuz? Gülen, Profesör Esposito'ya şu cevabı verdi. Allah'ın bitirmediğini kimse bitiremez. 2016 yılı Temmuz ayında Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret ediyordum. Orta Asya Cumhuriyetleri, Afganistan ve Pakistan'dan yeni dönmüştüm. Gülen'in öğrencilerinin bu ülkelerdeki faaliyetlerini, açtıkları okulları ve üniversiteleri yerinde görmüş, bu kitap için görüşmeler yapmıştım. Pensilvanya'da Gülen'in yaşadığı hayata şahitlik yaparak, fırsat buldukça kendisine sorular yöneltiyordum. Öğrencilerine verdiği derslere, misafirleriyle yaptığı görüşmelere katıldım. Konuşmalarından, sohbetlerinden notlar aldım. Ramazan ayı yeni bitmişti. 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de bir askeri darbe teşebbüsü yaşandı. Erdoğan o gece daha ilk dakikalarda Fethullah Gülen'i darbe emrini vermekle suçladı. 16 Temmuz sabahından itibaren dünyanın önde gelen yayın organları Fethullah Gülen'le röportajlar yapmaya geldiler. Gülen hemen hemen bütün medya kuruluşlarına şunları söyledi. Darbeyi lanetliyorum. Bütün darbelere karşı oldum. Uluslararası bir komisyon kurulsun. Bu darbeyi araştırsın. Gülen Le Monde gazetesi ve New York Times gazetesinde yayınlanan makalelerinde de bu ifadeleri tekrarladı. Darbenin sabahında bu Allah'ın bize bir lütfu oldu diyen Erdoğan, 5 gün sonra sivil darbesini yaptı. 20 Temmuz 2016 günü Türkiye'de olağanüstü hal rejimi ilan ederek gözaltı süresini 30 güne çıkardı. Kendisine kararname çıkarma yetkisi vererek bu kararnamelerle istediği kişileri devletten ihraç etme, istediği devlet kurumu ve sivil kurumu kapatma yetkisine sahip oldu. Gözaltına alınanların avukatları yoktu. İşkence serbest hale getirildi. 400 binden fazla insan işkenceli sorgulardan geçirildi. Mahkemelere emir vererek 75 bine yakın Gülen takipçisini tutuklatan Erdoğan, 170 bin devlet görevlisini Gülenci diye devletten ihraç etti. Tutuklanan insanlar için cezaevlerinde yer yoktu. Onlara yer açmak için 38 bin adi suçlu serbest bırakıldı. Gülen'in takipçilerinin Türkiye'de açtığı 2500 okul ve öğrenci yurdunu, 17 üniversiteyi, 35 hastaneyi ve 1125 derneği kapattı. Ayrıca dünyanın 175 ülkesindeki okulların kapatılması için de seferber oldu. Gülen taraftarı olmakla suçladığı iş adamlarına ait 900'den fazla şirkete Erdoğan'ın emriyle el konuldu. Yüzlerce iş adamı tutuklandı. El konulan şirketlerin değeri milyarlarca dolardı. 5 altın fabrikası, 2 televizyonu, 2 gazetesi ve enerji şirketleri olan bir iş adamının el konulan mal varlığı 10 milyar dolar civarındaydı. Erdoğan bununla yetinmedi. Gülen taraftarı olmakla suçladığı gazetecilerin, yazarların, sanatçıların, öğretmenlerin, doktorların, sıradan vatandaşların mallarına, mülklerine ve evlerine de el koydu. Siyaset bilimci ve tarihçi Edward Ludwig, 15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişiminden 2 hafta sonra Foreign Policy dergisinde yayınlanan makalesinde Erdoğan'ın Gülen'i yok etmek için yürüttüğü savaşı şöyle tanımladı. Eğitim seviyesi düşük Erdoğan'ın başını çektiği radikal siyasal İslam'ın dünyada binden fazla okul, onlarca üniversite, öğrenci yurtları ve eğitim enstitüleri açmış Fethullah Gülen'in iyi eğitim görmüş takipçilerine karşı savaşı. Bu siyasal İslam'ın eğitimli ve entelektüel İslam'ı yok etme savaşıydı. Türkiye'de yaşanan olayın tam adı buydu. Popülist söylemleriyle kitlelerin oy desteğini alan Erdoğan, Türkiye'yi darmadağın etti. Milli eğitimden, üniversitelerden ve yargı organlarından binlerce akademisyen, hakim, savcı ve öğretmen atıldı. Bunların çoğu tutuklandı. Milli eğitimden ihraç edilen öğretmen sayısı 43 bin, üniversitelerden ihraç edilen profesör ve doçent sayısı 4 binden fazlaydı. Yargıdan ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 4500'dü. Çoğu tutuklandı. Bunların ikisi Anayasa Mahkemesi üyesi, 131'i Yargıtay üyesi, 5'i Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi, 43'ü Danıştay üyesiydi. Ayrıca 15 askeri Yargıtay üyesi ve 474 askeri hakim ihraç edildi. Binlerce doktorun ihracı ve tutuklanması ile hastanelerde hastalara bakacak doktor sıkıntısı baş gösterdi. Siyaset bilimci Edward Ludwig'ın ifade ettiği gibi devletten tasfiye edilen iyi eğitimli kadroların yerini az ve eksik eğitimli ya da bu görevler için hiç eğitimi olmayan Erdoğan'ın militanları aldı. Bu Erdoğan'ın Türkiye'ye verdiği bir başka büyük zarardı. Erdoğan rejimi yeniden yapılandırmak için Ayetullah Hümeyni'nin İran devriminden sonra uyguladığı programı aynen taklit etti. Türkiye'nin ordusu ve emniyet teşkilatını darmadağın ederek Hümeyni'nin devrim muhafızları projesinin benzerini uyguladı. Emniyet teşkilatından 2013-2017 döneminde görevden alınan, ihraç edilen ve tutuklanan polis sayısı 100 bin civarındaydı. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparotti, NATO'daki Türk subaylarının çoğunun ihracı ile ittifakın güç kaybına uğradığını açıklamak zorunda kaldı. NATO görevlisi 965 Türk subayından 700'ü ihraç edildi. Erdoğan toplamda 15 binden fazla ordu mensubunu ihraç etti. Bunların yerini Erdoğan'ın on binlerce radikal militanı aldı. Türkiye'deki bu cadı avı ve tutuklama furyasına kadınlar da dahil edildi. Tutuklanan devlet görevlileri ve sivil vatandaşların eşleri, kızları ve yakınları sabah erken saatlerde polis baskınlarıyla kelepçelenerek gözaltına alındılar. Tutuklanan 10 binin üzerindeki kadın arasında doğumu yaklaşmış hamileler ve yeni doğum yapmış olanlar da vardı. 5 çocuğu ile cezaevindeki kocasını ziyarete giden bir kadın o sırada gözaltına alınınca 5 çocuğu ortada kaldı. Hastanede doğum yapan kadınlar bile doğum yaptıkları gecenin sabahında baskın yapan polisler tarafından kucaklarında bebekleriyle gözaltına alındılar. 700'den fazla bebek ve küçük çocuk anneleriyle birlikte hapse girdi. 86 yaşındaki hasta insanlar hapsedildiler. Erdoğan, vatan hainlerinin eşleri ve kızları diye 17 bin kadını toplama kamplarına atan Stalin'in izinden gidiyordu. New York Times gazetesinin 16 Eylül 2016 tarihli haberinde ifade edildiği gibi Türkiye'de adeta Stalin ve Mao'nun yaptıkları yapılıyordu. Temizlik baklava satıcılarına, pazarda çalışan kadınlara kadar uzandı. Gülen Türkiye'de yaşanan bu manzaralar karşısında çok üzüntülüydü. Gülen'in 20 Ocak 2016 tarihindeki sözlerini şöyle not almışım. Canavarca davranıyorlar. Canavar böyle davranmaz. Doğumdan çıkan kadını gözaltına alıyorlar. Kadınlara kelepçe takıyorlar. Bu kitap için görüşmeler yapmak üzere 2015 yılı Aralık ayında gittiğim Rusya'da Moskova Devlet Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Profesör Abdüsselam Guseynov ile üniversitedeki odasında konuşuyorduk. Aynı zamanda Rusya Bilimler Akademisi ve Dünya Felsefe Kongresi üyesi olan Profesör Abdüsselam Guseynov şöyle dedi. Fethullah Gülen'in başına gelenlere şaşırmıyorum. Tarihte de hep böyle oldu. Gandhi ve Martin Luther King hayatlarını barışa adadılar. Ancak Gandhi ve King'e düşmanlık yapanlar onları şiddetle suçladılar. Onlara terörist dediler ve ikisini de öldürdüler. 2015'in sonbahar aylarında önce Gülen'in takipçilerinin Afrika kıtasında açtıkları okulları ve faaliyetlerini görmek üzere Güney Afrika, Kenya ve Tanzanya'ya gittim. Ardından Balkan ülkeleri Bosna, Arnavutluk ve Kosova'da üniversiteleri, okulları ziyaret ettim. Bu ülkelerde yazarlar, akademisyenler, siyasetçiler ve öğrencilerle görüşmeler yaptım. Bosna'dan Rusya'ya geçtim. 2016'nın kış aylarında bu sefer Orta Asya'ya gittim. Çin sınırındaki Kırgızistan ve Kazakistan'da Gülen'in takipçilerinin açtıkları üniversiteleri, okulları gezdim. Görüşmeler yaptım. Kazakistan'dan Tacikistan'a, oradan da dünyanın en sancılı coğrafyalarından Afganistan'a geçtim. Afganistan'da 20 gün boyunca başkent Kabil, bir zamanlar Taliban'ın merkezi olan Kandahar, Herat, Mezar-ı Şerif, Şibirgan, Penşir dahil olmak üzere ülkenin her tarafını dolaştım. Afganistan'ın her tarafına yayılmış okulları ziyaret ettim. Afgan siyasetçiler ve yazarlarla görüşmeler yaptım. Afganistan'dan sonraki durağım Pakistan'dı. 2 hafta boyunca İslamabad, Lahor, Karachi ve Peşaver'de okulları gördüm. Pakistanlı iş adamları, üniversite öğretim üyeleri ve gazetecilerle görüştüm. Daha önce Almanya, Fas, Gürcistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Etiyopya, Amerika Birleşik Devletleri, Nijerya, Irak gibi dünyanın birçok ülkesindeki hizmet okullarını ve hizmet kurumlarını görmüştüm. Bu ülkelerde hizmet kurumlarının organize ettiği çeşitli faaliyetlere, toplantılara, okulların mezuniyet törenleri ve olimpiyat gecelerine katıldım. Bütün bu ülkelerde Fethullah Gülen'in takipçilerinin faaliyetlerini bizzat gördüm. Bu ülkelerin ileri gelen siyasetçileri, akademisyenleri, yazarları ve gazetecileriyle görüşmeler yaptım. Ve bu kitabın yazımı boyunca Gülen'i defalarca ziyaret etme imkanı buldum. Çok derin üzüntülerine de, moralinin iyi olduğu günlere de şahitlik ettim. Bir konuşmasında eski Mısır firavunlarının günümüz diktatörlerinden daha insancıl ve demokrat olduklarını ifade eden Gülen, Erdoğan'ın kendisini ve sevenlerini bitirmek için bütün devlet imkanlarını kullanarak yürüttüğü savaşa çok fazla önem atfetmiyordu. Gülen, kendisi ve hizmet hareketine gönül vermiş insanların Allah tarafından bir sınava tabi tutulduklarını ifade ediyordu. Tarih boyunca inananlar hep böyle zorlu imtihanlardan geçmişti. 2016 yılının Ramazan ayında günün yaklaşık 10-12 saatini namaz, dua ve öğrencileriyle Kur'an dersleri yaparak geçirdi. Yıllardır yaptığı gibi her akşam akşam namazı öncesinde talebeleri ve misafirleriyle oturup 40 dakika süren sessiz toplu dua okumalarını yaptı. Gülen ders halkasındaki 24 ilahiyat öğrencisine klasik İslam eserleri dersi veriyordu. Ders halkasında sadece Türkiye'den değil, Mısır, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'dan öğrenciler vardı. 1966'dan itibaren öğrenci yetiştirmeye başlayan Gülen, İlahiyat öğrencilerine topluca klasik İslam eserleri dersleri vermeye 1985 yılında başlamıştı. Şimdi 80 yaşına dayanmıştı, 2 defa kalp ameliyatı geçirmişti, şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu vardı ama bu dersleri sürdürüyordu. Bu şaşırtıcı değildi çünkü İslam tarihinin büyük alimleri son nefeslerine kadar öğrencilerine ders vermeyi sürdürdüler. Gülen 29 Haziran 2015 günü ders halkasındaki Hindistanlı öğrencisine sorular sormaya başladı ve sözü Gandhi'ye getirip şöyle dedi. Gandhi'nin hayatını hapishanede okumuştum. Çok demokrat ve insancıl bir insan. Gandhi ve Doktor Muhammed İkbal gibi insanlar nadirattan ender gelen insanlar. Hiç değişmemişler. Gandhi bir dava adamı ve hiç değişmemiş. Çocuğu öldürülen Budist'e al bir Müslüman çocuğunu yetiştir demiş. Günümüzde Gandhi gibi, Doktor İkbal gibi fakirane yaşayan, tavırlarını değiştirmeyen dava adamlarına ihtiyaç var. Gülen için Pakistanlı Müslüman şair İkbal ve Gandhi'nin ortak özellikleri sade, mütevazi birer hayat yaşamaları ve kendilerini milletlerine adamış olmalarıydı. Güney Afrika'da Gülen'in öğrencilerinin kurduğu Turkuaz Harmoni Derneği'nin her yıl düzenlediği geleneksel akşam yemeklerinin birinde 30 Ekim 2015 akşamı Gandhi'nin torunu Ela Gandhi ile aynı masada yan yana oturduk. Program Durban şehrindeydi. 16 yıl Güney Afrika'da yaşayan dedesi Mahatma Gandhi burada trenden atılmış, burada hapis yatmış, ilk insan hakları mücadelesini burada vermişti. Gandhi Hindistan'a döndükten 4 yıl sonra Güney Afrikalılar onu bir daha çağırdılar. Ama Hindistan'ın Gandhi'ye ihtiyacı vardı. Ben gelemem, size oğlumu gönderiyorum dedi. Güney Afrika'da doğdum, dedem öldüğünde 8 yaşındaydım diyen Ela Gandhi'ye Fethullah Gülen'i sorduğumda şöyle cevap verdi. Bugün dünyada konuşan insan çok ama konuştuklarını hayata geçiren insan sayısı çok az. Fethullah Gülen ve hizmet hareketinde beni etkileyen şey söylediklerini yapan insanlar olmaları. Gülen'in öğrencileri Güney Afrika'daki okulları 1999'da açtılar. Buraya gelen iş adamlarından biri Gülen'in yakın arkadaşıydı. Açacağı eğitim kompleksi için Nelson Mandela ile görüştüğünde Mandela kendisine şu ricada bulundu. İnsanımızın hastaneye de çok ihtiyacı var. Bir de hastane açın. Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da bu eğitim kompleksinin yanında açılan hastane gelen hastalara bedava hizmet veriyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Etiyopya Büyükelçisi David Shin'in Afrika kıtasındaki okulların hikayesini anlatan Afrika'da Hizmet kitabındaki bilgilere göre 2015 yılı itibariyle 49 Afrika ülkesindeki 125 okulda 40 bin öğrenci eğitim görüyordu. Pensilvanya'da bulunduğum sırada 2016 yılı Ocak ayında Büyükelçi Shin Gülen'i ziyarete geldi. İyi bir Afrika ve Çin uzmanı olan Büyükelçi Shin'in sorularına cevap veren Gülen, görüşmenin sonunda vaktinizi aldık diyen Shin'e şu cevabı verdi. Estağfurullah, vaktimiz sizinle değerlendi. Pakistan'da görüştüğü Muhammed İkbal'in torunu Mian İkbal Salahuddin Gülen'e bir mektup yazdı. Mektupla birlikte dedesi Muhammed İkbal'in el yazısıyla yazdığı bir şiirini Gülen'e götürmemi istedi. Mektubu ve şiiri Pensilvanya'da Gülen'e ilettim. Büyük bir düşünür ve şair olan Muhammed İkbal, Pakistan'ın manevi kurucusu kabul ediliyor. Gülen'in aynı anda hem Gandhi'nin hem de İkbal'in torunlarını cezbetmesi şaşırtıcı değil. Bu satırları kaleme alırken Fethullah Gülen'in öğrencilerinin yani hizmet hareketi mensuplarının dünyada olmadığı ülke bir elin parmaklarını geçmiyordu. 175 ülkede 2000'den fazla okul, hastane, üniversite, kültür merkezi ve diyalog merkezleri. Kafkaslar ve Asya ülkelerindeki hizmet okullarında Müslüman, Hindu, Şaman, Budist, Musevi, Hristiyan çocukları, Balkan ülkelerinde Sırp, Hırvat ve Boşnak çocukları, Irak'ta Şii, Sünni, Türkmen, Kürt çocukları yan yana okuyor. Filipinler'de Mindanao adasındaki hizmet okulunda yarısı Müslüman, yarısı Hristiyan bin öğrenci yan yana okuyor. Burası 20 yıldır Filipin askeri güçleriyle Moro ayrılıkçı güçlerinin savaştığı bir bölgeydi. Avrupa'da, Afrika'da, Orta Asya'da, kısacası dünyanın her coğrafyasından, her dinden ve her ırktan çocukların yan yana aynı sıralarda okuduğu mekanlar bu okullar. Gülen'in takipçileri Myanmar, Endonezya, Pakistan, Peru, Haiti ve Şili'deki depremlerde, kasırgalarda mağdur insanların yardımına koştular. Yüzlerce doktorla Afrika kıtasında binlerce Afrikalıyı ücretsiz sağlık taramasından geçirdiler, tedavi ettiler, ameliyatlarını yaptılar. Yardım gönüllüleri ve iş adamları dünyanın dört bir tarafında yardıma muhtaç insanlara yiyecek, yazlık ve kışlık elbise götürdüler. Özellikle Afrika kıtasında susuz kalmış insanlara yüzlerce su kuyusu açtılar. 2015 Kasım'ında Kenya'da bulunduğum sırada Belçika'dan gelen bir doktorlar heyeti Kenya'nın Malindi şehrinde ücretsiz sağlık taraması yapıyordu. Heyette Belçikalı, Faslı ve Türk doktorlar vardı. Fethullah Gülen dünyaya yayılmış bu okullara, üniversitelere, kültür merkezlerine barış adacıkları diyor. 2015 yılında sadece Irak'ın Kürt ve Arap coğrafyasındaki 32 okulda okuyan öğrenci sayısı 14.500'dü. Bu kurumlar 1994 yılından itibaren açılmaya başlandı ve Irak'ta savaşın hüküm sürdüğü zamanlarda bile ülkeyi hiç terk etmediler. Hatta IŞİD, Irak'ın Musul şehrine saldırıp Kürt bölgesine doğru ilerlerken Türkiye'ye tatile gelmiş olan 850 öğretmen tatillerini yarıda kesip Irak'a döndüler. 2016 yılı Nisan ayında gittiğim Afganistan'da 20'den fazla okulda her etnik gruptan 8.000 civarındaki Afgan öğrenci eğitim görüyordu. 1990'lı yıllarda herkes Afganistan'dan kaçarken okullar açık kaldı. Taliban rejiminin bir süre kapalı tuttuğu bu okullardan şimdiye kadar 6.000 Afganistanlı genç mezun oldu. Bu öğrencilerin 1.000'den fazlası kız çocuğuydu. Taliban'ın okumalarını yasakladığı Afgan kız çocukları bu okullardan mezun olarak doktor, hukukçu ve mühendis oluyorlardı. İç savaş ve karışıklıkların yaşandığı Gürcistan, Bosna, Arnavutluk, Filipinler gibi ülkelerde de aynı şey yaşandı. Gülen'in öğrencilerinin bu ülkelerde en zor şartlarda nasıl dayandıklarına ve hizmetlerine devam ettiklerine dair çok çarpıcı hikayeleri bu kitabın sayfalarında bulacaksınız. Dünyadaki büyük savaşların hikayesini yazan İngiliz tarihçi Neil Ferguson, sadece 2. Dünya Savaşı'nda 57 milyon insanın hayatını kaybettiğini belirtiyor. Gülen 20. ve 21. yüzyılda onlarca savaşın meydana geldiği yorgun ve yaşlı dünyamıza yeni bir nesil armağan etmek istiyor. İlk vaazını 14 yaşındayken memleketi Erzurum'da verdi. 20 yaşındayken Türkiye'nin batı ucundaki Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki Edirne'ye geldi. Sonra Ege Denizi'nin kıyısındaki İzmir'e ve imparatorluklara başkentlik yapmış, doğu ile batının buluşma noktası İstanbul'a. 1999 yılında ise İstanbul'dan Pensilvanya'ya göç etti. Gülen Pensilvanya hayatına gönüllü sürgün adını verdi ve inzivaya çekildi. Ama olaylar onu rahat bırakmadı. Türkiye'de aleyhine dava açıldı, Amerika'da oturum hakkı elde etmesine güçlükler çıkarıldı. 2000-2008 arasında eş zamanlı olarak Amerika ve Türkiye'de 8 yıl büyük bir hukuk mücadelesi verdi. Bir konuşmasında bu zaman dilimini ızdırap dönemi olarak nitelendirdi. Sonraki yıllarda bu sefer Türkiye'nin siyasal İslamcıları tarafından hedef alındı. Gülen'in verdiği bu büyük hukuk mücadelesini Texas Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve sivil haklar aktivisti Profesör James Harrington, Fethullah Gülen'in Hukuk Serüveni kitabında anlattı. Profesör Harrington'ın kitabı, Gülen'in maruz kaldığı hukuksuzlukları çok çarpıcı bilgilerle ortaya koyan etkileyici bir eser niteliğindedir. İnziva hayatı boyunca öğrencileri ve misafirlerine zaman ayıran, okuyan ve yazan Gülen, devlet yetkilileriyle görüşmekten hep kaçındı ama bilim adamları, din adamları, akademisyenler ve entelektüellerden gelen görüşme tekliflerini çoğunlukla kabul etti. 2016 yılı Mayıs ayında Chicago'da görüştüğüm Chicago Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Martin Marty'ye Gülen ile yaptığı görüşmeyi sorduğumda şöyle dedi. Gülen'in cömert bir ruhu var. Kendisini başkalarının istifadesine hazır tutuyor. İnsanlar iyiliği ve güzelliği reddedemez. İnsanlar bir iddiayı reddedebilir ama nezaketi kimse reddedemez. Bu kitap 80 yaşında hala kendisini insanlığın istifadesine hazır tutan Fethullah Gülen'in tarihi İpek Yolu üzerindeki bir köyde başlayan ve Pensilvanya'nın Sailorsburg kasabasına uzanan hayat hikayesini anlatıyor. Oxford Üniversitesi'nin 2015 yılında yayınladığı One Islam, Many Muslim World kitabının yazarı Profesör Raymond William Baker şöyle diyor. 20. yüzyıl sonları İslam dünyası için çok kötü bir çöküş dönemi oldu ve bu bozgun 21. yüzyılın başında da devam ediyor. İslam dünyasının makul sesleri bu çağı 1400 yıllık İslam tarihinin en kötü dönemi olarak nitelendirmektedir. Fethullah Gülen işte bu makul seslerden biridir ve hayatını İslam dünyasının bu çöküş dönemini bir Rönesans çağına dönüştürmeye adadı. Binlerce öğrencisi ve takipçisi şimdi dünyanın 7 kıtasında onu takip ediyor. İngiliz Profesör Simon Robinson 2007 yılı Kasım ayında ziyaret ettiği Fethullah Gülen için Türk Einstein'ı ifadesini kullanmıştı. Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı mekan ömrünün son 22 yılını Amerika'da geçiren Albert Einstein'ın Princeton'daki evine 1,5 saat mesafede. Einstein'ın bugün müze olan iki katlı mütevazi evi gibi Gülen de Pensilvanya'nın Salisbury kasabasında küçük ve sade bir mekanda kalıyor. 1932 yılı Aralık ayında Almanya'yı terk eden Einstein, Hitler'in iktidara gelmesinden sonra bir daha Almanya'ya dönemedi. Hitler'in adamları Einstein'ın evini bastılar. Einstein'ın evinde komünistlere ait silahları arıyorlardı. Silah bulamadılar. Kaçakçılıkta kullanılır diye Einstein'ın küçük botuna el koydular. Einstein'ın Hitler'e cevabı şöyleydi. Komünistlerin silahlarını bulmak için bastıkları evimde sadece ekmek bıçağı buldular ve el koydular. Nazi rejiminin bir dergisi Almanya'nın düşmanları listesinde Einstein'ın ismini de yayınlıyor, suçlarını sıralıyor ve şu notu düşüyordu. Henüz idam edilmedi. New York'taki Alman konsolosu yakın dostu Einstein'ı şöyle uyarıyordu. Eğer Almanya'ya dönersen seni saçlarından tutup sokaklarda, yerlerde süründürürler. Einstein, Nazilerin iktidara gelmesinden önce Almanya'yı terk etmiş olmasa muhtemelen hapislere atılacak, belki de öldürülecekti. Nazi rejimi Einstein'ın akrabalarını tutukladı. 1933'te Amerika'ya gelen Einstein, 20 yıl öğretim üyeliği yaptığı Princeton Üniversitesi'ne yürüme mesafesindeki evinde 18 Nisan 1955 günü 76 yaşında öldü. O, dünya bilim tarihine ismini altın harflerle yazdırıp Nobel Fizik Ödülü alırken, Hitler geride insanlık tarihinin en büyük enkazlarından birini bırakarak Berlin'deki bir sığınakta intihar etti. Hitler'den 70 yıl sonra Türkiye'de siyasal İslamcıların kurduğu rejim pek de farklı değildi. İslam toplum tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan Kolombiya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Richard Bolt, Türkiye'de yaşananlara Nazi Almanya'sı dışında bir örnek bulmak çok zor. Hitler'in Yahudi karşıtlığının hiç olmasa bir mantığı vardı. Erdoğan'ın Fethullah Gülen'e, hizmet hareketine düşmanlığı ise ideolojisiz bir kişisel kine dayanıyor, diyor. Hitler rejiminin Einstein'a yaptıklarının çok daha fazlasını Erdoğan rejimi Fethullah Gülen'e yaptı. Türkiye'de Gülen'in yaşadığı bütün mekanlara baskınlar yapıldı. Gülen'in binlerce takipçisiyle birlikte Gülen'in kardeşleri, yeğenleri, kadın erkek ayrımı yapılmaksızın neredeyse bütün akrabaları tutuklandı. 2018 itibariyle Gülen soyadını taşıyan yüzden fazla insan Erdoğan'ın emriyle tutuklanmıştı. Erdoğan rejiminin kontrolündeki gazeteler 2013'ten itibaren hemen her gün Gülen'in vatana ihanet eden bir terör örgütünün lideri olduğuna dair manşetler attılar. Nazi rejiminin Einstein'a yaptığı gibi Gülen'in suç listelerini yayınlayarak Türkiye'ye getirilip idam edilmesini istediler. Erdoğan rejiminin mahkemelerinde Gülen aleyhine yüzden fazla dava açıldı. Gülen'e istenen hapis cezaları toplamda 10 bin yılı aşıyordu. Hitler'in Einstein'a Amerika'da suikast yapmak veya onu kaçırmak gibi bir plan yaptığı bilinmiyor. Ama Erdoğan, Gülen'e Amerika'da suikast yapmak ve onu kaçırmak için planlar yaptı. Gülen'i kaçırma planının detaylarını eski CIA Başkanı James Woolsey, Mart 2017'de Wall Street Journal gazetesine açıkladı. Gülen'in ABD'den kaçırılması karşılığında Erdoğan, General Mike Flynn'e 15 milyon dolar ödeyecekti. Gülen'in 1970'li yıllarda konuşma ve vaazlarında en çok ismini zikrettiği bilim adamlarından biri Einstein'dır. Gülen, Einstein'ın fizik dehası ile birlikte Allah'a inanan bir bilim adamı olması ve mütevazi kişiliği üzerinde duruyor. Albert Einstein'ın 675 sayfalık biyografisini yazan Walter Isaacson'un etkileyici bir şekilde anlattığı gibi Einstein, Allah inancı çok kuvvetli bir bilim adamıydı. Einstein, Hitler rejimine karşı sesini yükseltti ve her zaman demokrasiden, insan haklarından yana tavır aldı. Gülen'in bugün Erdoğan rejimine ve bu rejimin desteklediği radikal gruplara karşı demokrasi ve insan haklarını destekleyen duruşu gibi. Einstein, 1948'de kurulan İsrail'in ilk cumhurbaşkanı olma teklifini kabul etmedi. Gülen de Einstein gibi hep siyasetten uzak durdu ve Gülen de Einstein gibi İslamcı Nazilerin işgalindeki ülkesine dönemiyor. Gülen'in hayat hikayesi aynı zamanda modern Türkiye'nin de bir tarihidir ve Türkiye'nin bundan sonraki istikametiyle Gülen'in hikayesinin sonu birbirleriyle çok yakından ilişkilidir. Bu hikayenin final sahnesi Gülen'in 19 yıldır uzak kaldığı ülkesi Türkiye'nin geleceğini belirleyecek ve büyük ölçüde İslam dünyasının gidişatını etkileyecektir.